Ayrım 13, Bölüm 13, Lamasar, Sayfa 251. Richard Van Meneu, benim Tahran'dan ayrıldığım günün ertesinde taze erzak edinmiş ve Tahran'da bakımı yapılıp getirilen Land Rover'e binip Alamut'a doğru yola çıkmışlardı. Artık Kazvin civarındaki ve Hasanabad dağlarının üzerindeki yollara aşinaydık. Hasanabad'da Land Rover'i bırakmışlar ve tepeden aşağı doğru inmeye başlamışlardı. Grubun geri kalanı Gureh Dar köyünde kamp yapıyorlardı ve onları orada yakaladılar. Gerekli belgeleri hazırlamışlar ve Şirkuh Kalesi'nin yüzey tetkikini tamamlamışlardı. Böylece bir sonraki günü Lamasar'da geçirmelerine karar verilmişti. Kamp toplandı, ekipmanlar katırlara yüklendi ve Akeye Meleki adındaki bir rehberle birlikte Şahrut Vadisi'nin aşağısına Rudbar yöresine doğru yola çıktılar. Şahrut Vadisi Alamut Vadisi'nden oldukça farklıydı. Geçit yalnızca 280 metre sonra 900 metre genişliğindeki bir nehir yatağına doğru açılıyordu. Her iki yandaki tepeler de çok dik değillerdi. Soldaki ya da güney nehir kıyısı görece verimliydi ve çok sayıda küçük köy vardı. Nehrin daha geniş ve vadinin daha düz olması dışında neredeyse Aşkavar'ın bir kopyasıydı. Rudbar'daki atmosfer de Alamut'takinden daha yumuşak ve daha huşu vericiydi. İnsanlar daha ileriydi, barınma ve beslenme konularında daha gelişmişlerdi. Bunun nedeni, vadinin batı ucunda Kazvin'e daha kolay gidilmesi ve böylece şehirle daha sıkı bağlar kurulmasıydı. Freya Stark, Rudbar'ı 1931'de ziyaret ettiğinde burası sağlıksız ve sıtmanın kol gezdiği bir yerdi. O zamandan bu yana gezici sağlık ekiplerinin çabalarıyla bu hastalık yenilmişti. Bu arada ekibimiz böcekler tarafından çokça ısırılmıştı ama sıtma konusunda pek endişeleri olmamıştı. Richard yolu kolaylaştırma ve böylece takımını direncini koruma amacıyla nehir boyunca ilerlemek istiyordu. Ancak rehberin düşüncesine göre güney kıyısındaki tepelerden ilerleyip Koramçal köyüne varmak daha doğruydu. Köye vardıklarında Meleki'nin bir arkadaşına ait olan oldukça kirli bir evde oturmuşlardı. Bu sosyal ziyaret dolambaçlı Rota'nın nedenini açıklıyordu. Ekibin genel fikri çatıda kediler, tavuklar ve keçilerle birlikte uyumanın evin içinde sinekler tarafından diri diri yenmekten daha tercih edilebilir bir durum olduğuydu. Ancak çatıda çok daha fazla sinek vardı. Sabah olunca yollarını devam edeceklerini düşünmek ekibi biraz avutuyordu. Yolculuğun sıradaki aşaması tam bir kabustu. Yorulmaz rehber ve arkasındaki ekibimiz saat sabah 7'den sonra 2.30'a kadar hiç mola vermeden yürümüşlerdi. Tekrar nehire inmişler ve aynı zamanda tuz deposu gibi olan nehir yatağının yanında kuzey tepelerine çıkan dar bir yoldan ilerlemişlerdi. Kuzey tarafı çok daha verimsizdi ve arada un ufak olmuş balçık tuğlalarla dolu ıssız bölgelerden geçiyorlardı. Su kaynakları da çok tuzluydu ve uzun bir mesafe boyunca etrafta hiçbir bitkiye rastlamadılar. Saat 2.30 gibi öğlen yemeğini yemek ve sızlayan vücutlarını biraz dinlendirmek için küçük ve izole edilmiş bir köyde durakladılar. Buradan çıkıp son tepeye tırmandılar ve ardından uzun ve pek dik olmayan bir yokuştan etkileyici Şaristan Bala köyüne indiler. Burası da başka bir verimli alanın merkeziydi. Ve etraftaki pirinç tarlaları 6000 dönümlük bir alanı kapsıyordu. Şahrud'un bir kolu olan Naina Rud'un akıntısını takip ederek kuzeye döndüler. Çok sonra Lamasar'ın göz alıcı çizgileri belirmeye başladı. Ekip bu kalenin daha önce ziyaret edilen diğer kalelerden oldukça farklı olduğunu fark etmişti. Maymun dizi gibi kayaya oyulmuş Alamut ya da Nevizar Şah gibi büyük bir uçurumun kenarına yapılmamıştı. Lamasar, Şahrat'tan yalnızca 140 metre kadar yüksekteydi. 180 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki büyük bir alanı kaplıyordu. 30 derece eğimli yuvarlak bir kayanın üzerine inşa edilmişti ve bu yüzden oraya giden herhangi biri detayların çoğunu ilk bakışta fark edebilirdi. Ayrıca burası Moğol yıkımından görece daha az zarar görmüştü. Şaristan Bala'dan bakan biri tepenin kuzeyindeki iç kaleyi, eğimli kalenin her yanındaki sur, duvar ve diğer güçlendirme yıkıntılarını görebilirdi. Belli bir mesafeden, bir Norman kalesine benzetilebilecek heybetli bir görüntüydü. Richard kalenin aşağısında bulunan Mansurbağ adlı küçük bir köyde konaklamaya karar verdi. Ekip bu köyde yaşayan Freya Stark'ı iyi hatırlayan ve Profesör Ivanov'u ağırlamış olan yerel bir toprak sahibinin büyük evinin bahçesine yerleşmişti. Adam zengindi. İki kat çok güzel bir evi vardı. Evliydi ve 5 çocuğu vardı. Dikkat çekici bir kişiliğe sahip, olağan dışı bir karısı vardı ve bir zaman geçince evi yönetenin aslında kadın olduğunu anladık. Ekip yemeğe davet edildiğinde Bayan Yakubi mutfakta yemekle ilgilenmek yerine oturup sohbetlerimize katıldı. Misafirlerin önünde kocasını ve ellerini yıkamadan sofraya oturdukları için çocuklarını bile azarlıyordu. Ailenin diğer fertleri buna alışmış görünüyorlardı. Bu arada köydeki bir grup asker, askere alınacak gençleri Tahran'a götürmeye çalışıyordu. Mineo onlara bu işlerin üstesinden nasıl geldiklerini sordu ve aldığı cevaptan şanslarının pek yaver gitmediğini ve Tahran'a geri döndüklerinde hiç de hoş olmayan bir tepkiyle karşılaşacaklarını çıkardı. Ekip kaleyi fotoğraflamak ve yüzey tetkiki için 5 gün harcadı. Yuvayni Hasan Vadi'ye gelmeden önce de burada bir kalenin olduğunu ve Lamasar'ın efendisinin Hasan'ın buyruğu altına girmeyi reddettiğini anlatmıştı. Sonuçta bu zırk ummet ki bir süre sonra Hasan tarafından Haşhaşilerin ikinci büyük efendisi olarak seçilecekti. Komutasındaki küçük bir askeri güç kaleye gönderilmişti. Askerler kaleye gizlice tırmanmış ve birçok insanı katletmişlerdi. Tarih 10 Eylül 1102 idi. Bu zırk ummet Hasan Sabah hastalanıp kendisini varisi olarak yanına çağırana kadar Lamasar'a hükmetmişti. Kale Alamut'u Şahrut Vadisi'ndeki yoldan gelecek saldırılara karşı koruyacak şekilde kurulmuştu ve bu Haşhaşi kalelerinin savunma sistemlerinin genel özelliğiydi. Bu zırk ummet kaleyi genişletip güçlendirmiş ve sağlamlaştırmıştı. Yuvayni bir kütüphaneden söz etmiştir ama hiç iz yoktu. Ele geçirilmezliğine rağmen çok izole bir yerde olduğu için Haşhaşi tarihinde çok önemli bir yeri yoktu. Maymundiz ve Alamut'un düşmesinden sonra Lamasar bir yıl daha direndi. Hülagü Khan bazen Mansurbağ köyünde kalırdı ve sonunda kale kendisini dört bir yandan kuşatan askerlere teslim oldu. Mansurbağ'dan kaleye doğru yaklaşmanın iki yolu vardı. Richard daha kısa ve dik olanını seçti. Tarlalardan yürüyüp Naina Ruda bağlı düzensiz arklar boyunca tırmandıktan sonra eteklerdeki taş birikintisinden tırmanıp kaleye vardı. Ana giriş kapısı kalenin güney ucundaydı ve küçük sayılabilecek ölçülere 1.8 metre yükseklik ve 0.9 metre genişlik sahipli yüklü katırlar kapıdan zorlukla geçmişti. Kapının hemen ardında belki de işaret verme amacıyla kullanılan iki kule vardı. Yer güneyden kuzeye doğru bir dizi çöküntüyle kaplandığından böylece kuzey girişinden kalenin tamamı görünmüyordu. Bir iletişim sistemi zorunluydu. Biraz kalıntısı kalan dış duvar bölgenin etrafını sarıyor, batı ucunda aniden yükseliyor ve dev bir taşın etrafını dolanarak daha önce buraya gelenlerin bir rezidans ya da saraya benzettiği bir yapı ortaya çıkarıyordu. Profesör Ivanov buranın çok daha sırttaki güçlendirmelerin bir parçası olduğuna inanıyordu. Biz de bu fikre katılıyorduk. Buraya küçük iç kale adını verdik. Bunun yanında yağmur sularını biriktirmek için yer kayaya kazılmış bir sürü sarnıçla kaplanmış ve bu sarnıçlar kendilerini taşımaktan koruyan kanallarla birbirine bağlanmıştı. Sarnıçların ağzına su buharlaşmadan ya da tozlanıp kirlenmeden kullanılabilsin diye yuvarlak delikler yapılmıştı. Büyük su tankları da hala fark edilebiliyordu. Tanklar 5.5 metre derinliğinde ve bazen bunun 3-4 katı uzunluğundaydı. Buna bağlı kanallarsa 1.8-2.4 metre arasında genişliklere sahipti. Kale garnizonu ayrıca nehirden de su elde ediyordu ve nehirden kalenin 540 metre içine kadar oyulmuş bir tüneli koruyan küçük bir kule vardı. Bu tünelle ilgili bir de hikaye vardı. Garnizon kuşatıldığında tünelden nehre koyunlar gönderiliyordu. Koyunların karınlarının altına su torbaları yerleştiriliyor ve bu torbalar nehirde doluyordu. Torbalar dolunca işgal güçlerinin pek de dikkat etmediği bir çoban tünele bir kurt koyuyor ve kurt koyunları kovalayarak kaleye dönmelerini sağlıyordu. Kanal bu hikayenin doğruluğuna inanmamız için fazla dikti ama bu pitoresk bir hikayeydi. Bu sulak alanın ki havuzda diyebiliriz ve küçük iç kalenin kuzeyinde kalenin her tarafından görülebilecek ahırlar vardı. Var olan yapı eski ahırların yıkıntıları üzerine yapılmıştı ve taş bir temelin üzerine balçık tuğlalardan yapılmışlardı. Orijinal yapının boyutlarını dikkate alsak bile burası yine de çok sayıda artı ve belki de katırı alabilecek kadar büyük durmuyordu. Kuzey ucunun yanında ana iç kale vardı ve hala oldukça sağlam görünüyordu. Burası Buzurg Ummed'in basit ve gösterişsiz bir hayat yaşadığı yerdi. Tek katlı taş bir yapıydı ve duvarlar molozla kaplanmıştı. Giriş kemerliydi ve içeride iki oda vardı. Soldaki odanın güzel bir kubbesi vardı ve yüksekliği 3 metre, genişliği 1.8 metre ve uzunluğu 3.6 metre kadardı. Duvarlar 1.2 metre kalınlığındaydı. Yerler moloz ve çanak çömlek parçalarıyla kaplanmıştı. İç kalenin ardında diğer evlerin odaları ya da depoları vardı. Yer tekrar kuzey girişindeki yıkık kuleye yükseliyordu. Ragnar etraftaki tepelerden birine çıkıp fotoğraf çekmenin daha iyi olacağına karar verdi. Sonra da fotoğraf ekipmanını seçtiği tepeye çıkarmak için Mika'dan yardım aldı. Yola çıktılar ama sonra rota aniden zorlaştı. Hiç patika ya da yol yoktu. 2 saat kadar sonra dik bir uçuruma vardılar. Ayrılıp tepeye varan en düzgün rotayı aramaya koyuldular. Şans Mac'ın yanındaydı ve biraz tırmandıktan sonra tepenin zirvesine varan dik bir yol buldu. Kısa bir dinlenmeden sonra Ragnar'a bağırmaya başladı. Sonunda onu ucu dipsiz bir çukura varan dar bir kaya boyunca yolu aramaya çalışırken buldu. Mac, Ragnar'a dönmesi için rehberlik etti ve acı veren bir tırmanıştan sonra Mac'in yanına varmayı başardı. Manzara buradan harikaydı ve kalenin olağanüstü ve doğal dayanıklılığı daha açık görülebiliyordu. Aşağıya baktıklarında güneyde ve kuzeydeki büyük perde duvarları, işaret kulelerini ve güneydeki giriş kapısını, küçük iç kaleyi, ana iç kaleyi ve son olarak da kuzey savunma hattındaki yıkık kuleleri görebiliyorlardı. Kalenin yüksekliği platonun kendisi doğal bir surdu. Çevredeki alanın yanında katı bir kaya kütlesi yükseliyordu ve neredeyse hiç güçlendirmeye ihtiyaç duymuyordu. Doğu tarafı her ne kadar bu göreli bir tanımlama olsa da saldırıya daha açık duruyordu ve bu taraftaki sürekli duvarın çizgisinin izini sürmek kolaydı. Nehir kalenin doğusundaydı ve Buzurg Ummed'in burayı yeniden inşa ettirdiğinde Naina Rudin yukarı kısımlarına doğru yaklaşık 19 kilometrelik bir kanal yaptırdığına dair bir hikaye vardı. Haşhaşilerin muazzam mühendislik yeteneklerini bildiğimiz için böyle bir kanalın var olması çok uzak bir olasılık değildi. Gerçekten de Richard sağ tarafa doğru giden bir tünelin kalıntılarını bulmuştu. Tüneli yaklaşık 750 metre kadar takip edebilmişti ama bu buranın Buzurg Ummed'in su kanalı olup olmadığını anlamamız için yeterli değildi. Bulundukları avantajlı konum sayesinde Meg ve Ragnar yüzeyde düzenli siyah çukurlar olduğunu fark edebilmişlerdi. Bunlar garnizonun kazdığı su toplama depolarıydı. Bu büyük kalenin tüm ayrıntıları açıkça oradaydı. Bir kaleden fazlası ve insan yaratıcılığının zaferiydi. Arka plandaki dağların ve tepelerin mükemmel görüntüsüne harikulade bir şekilde uyan estetik bir duruşu vardı. Ragnar küçük bir çocuk gibi dans ediyordu. O güne kadar daha fotojenik bir manzara görmemişti. Bir saat boyunca bu muhteşem görüntüyü elindeki tüm aletlerle kaydetmeye çalıştı. En sonunda çektiklerinin yeterli olduğuna kanaat getirip ekipmanını alıp Mike'la birlikte geri döndü. Her şeyi görüp kaydetmenin mutluluğu içindeydi. Richard, Roddy, Minio ve Ja anlatacakları şeyleri dinlemek için kampta bekliyorlardı. Mike ve Ragnar'ın dönüşünden kısa bir süre sonra Richard kendini iyi hissetmediğini söyleyip dolaşmaya çıktı. Dolaşmaya çıkmasının üstünden yaklaşık bir saat geçmişti ve diğerleri endişelenmeye başladılar. Bir araştırma turu yaptılar. Roddy ve Ja sulama kanalları ve teraslar boyunca Richard'ın adını bağırdılar. Richard'dan hiçbir iz yoktu. Artık ekip iyiden iyiye kaygılanmaya başlamıştı. Özellikle yanlarındaki köylüler çevrede çok tehlikeli yılanların olduğunu söylediklerinde moraller iyice bozuldu. Ekip Richard'ın geri döndüğünü umarak kampa geri dönmüş ama Richard'ı orada da bulamamıştı. Hava kararmaya başlıyordu ve Mike yanına bir rehber ve bir el feneri alarak kaleye doğru yola çıktı. Kale kapısına vardıklarında rehber korkup Mike'ı bırakmış ve Mike de yoluna yalnız devam etmişti. Mike bağırıyor ve yalnızca sesinin yankısını duyuyordu. Kale tamamen terk edilmiş ve unutulmuş. Aynı zamanda sayısız hayaletlerle doluymuş gibi duruyordu. Ama Mike devam edip kaleyi turlamış ve ardından nehre doğru inmişti. Ay sarp ve biçimsiz kayalıklarda gölgeler bırakarak yükseliyordu. Bir moloz yığınının üzerinde yolunu bulmaya çalışırken yaklaşık bir metre yüksekliğinde gubbeli bir girişi olan bir tünel gördü. Mike buraya girip birkaç metre ilerledikten sonra aniden yüksek bir tınlama sesi duyuldu. Korkarak geri sıçradı ve sesin geldiği yere baktığında kayanın altına doğru kaçıp kaybolan bir yılan fark etti. Bu olaydan sonra hızlıca geri döndü. Nehrin akıntısını takip ederek suya bata çıka yürüdü. Yorulmuş ve çökmüş bir halde kampa vardığında onu bir kahkaha seli karşıladı. Mike yola çıktıktan yarım saat kadar sonra Richard'ı yatağında yatar halde bulmuşlardı. Kimse oraya bakmayı akıl etmemişti. Kalenin araştırması işinin tamamlanmasıyla birlikte tüm ekip yarım kalmış, önceden bahsettiğim yüzey tetkik işlemlerini yapmak üzere Samiran'a döndü. Samiran'dan Tahran'a Land Rover'le dönmüşlerdi. İzni biten Roddy'nin eve uçma zamanı gelmişti. Minoy da ailesiyle biraz zaman geçirmek istiyordu. Ve Ragnar Atina'ya gidip filmleri hazırlamak için sabırsızlanıyordu. Ja, her ne kadar Richard ve Mike'in deyleme yapacakları yolculuğun en azından ilk aşamasında yardım etmek istiyor olsa da çalışmak için dönmeliydi. Bu, Ja'ı seven herkes için kötü haberdi. Sessiz ve sakin yapısıyla atak ve sevecen Mino'nun tam tersiydi. Korkusuz özellikleriyle güçlü ve savaşçı atalarını hatırlatıyordu. Ama onun en belirgin özelliği kendini hastalarına adamışlığı ve bu konudaki duyarlılığıydı. Sevgi ve saygımızı kazanmıştı ve kolay kolay unutulmayacak biriydi. Richard başka bir çevirmen aramaya başladı. Land Rover'in bakımı yapıldı ve sonra küçük ekip yine Tahran'dan ayrılmaya hazırlandı. Deylem ekibin inceleyeceği son bölgeydi ve görev Richard ve Mike'a aitti. Bu yüzden bu bölümü anlatacak kişi Richard olduğundan sözü ona bırakıyorum.